Ayrım 35.
Şu an ne yapacağını bilemiyordu. İşsiz sokak ortasına bir adamdı. Eve dönemedi. Saatlerle Ankara'nın bir kez daha sonbaharını yaşayan caddelerinde, sokaklarında dolaştı. İçi daralıyordu. Nereye gideceğini bilemiyordu. Derin derin soluk alabileceği bir yere ihtiyacı vardı. Bu düşünceyle ilk aklına gelen yer orman çiftliği oldu. Bağdaki lojmanın kapısını çaldığında kırılma dostu kendisini şaşkınlıkla karşıladı. Hayrola Kurt Seyit, günün bu saatinde ne sürpriz? Seyit kırık bir gülüşle cevapladı. Evet, bugün büyük sürprizlerin günü hakikaten. İşin garibi, olanları anlatırken sanki başka birinin hayatından bahseder gibiydi. Israrla başından gitmeyen şanssızlığa o kadar inanamıyordu ki çiftlikten ayrılırken bir müddet için bağ işinde gerekli olan bir kadroyu doldurmak üzere anlaşmıştı. Bunu ne kadar sürdürebileceğini bilmiyordu ama hiç değilse evde oturmayacaktı veya kapı kapı Ankara sokaklarında iş aramayacaktı. O akşam Hasan ve Safiye Kopser ziyarete geldiler. Hasan olaylardan çok üzülmüştü ama elinden gelecek bir şey yoktu. Seyit'in eskiyle bağlantısını keşfetmişlerdi sefaret yetkilileri araştırma sonunda. Ve üstelik onu işe almakta aracı olduğu için Hasan'ın da durumu çok sempatik görünmüyordu şu sıralarda. Seyit'in lokanta satışından eline geçen tükenmeden çiftlikten aldığı parayı da ona ilave ederek bir kez daha lokanta açtı. Kendine acıyamıyordu da sadece acı acı gülüyordu düşündükçe. Bu çiğ börekler beni sevmiş olmalı, peşimi bırakmıyorlar diyordu Mürvet'e. Sanki dünya üzerinde yapabileceği tek iş, konuşabileceği tek lisan çiğ börekti. Her gelen meydanında Suluhan'daki küçük lokantayı öğle yemeklerinde çevredeki esnaf dolduruyordu. Ama akşam ölüydü hayat. Onun için öğleden sonra dükkanı kapayıp geliyordu Seyit. Mürvet işini aldığı çorap mağazalarının sayısını günleştikçe artırıyordu. Artık Ağa Camii'nde ekmek elden, su gölden yaşadığı günlerin tekrarlanamayacağını görüyordu. Bir gün çaresiz beş parasız kalacakları günün korkusuyla tabanlarının gücü yettiği kadar yol alıyor, gözünün dayandığı saat kadar çorap tutturuyordu. Şimdilik tam 11 mağaza ile anlaşması vardı. Gece yarılarına kadar yenilediği çorapları ertesi gün dağıtıp yeni posta kaçmışları toparlayıp getiriyordu. 1937 kışına girmeden anafartalarda 4 katlı bahçe içinde bir eve taşındılar. Giriş katında 3 bekar maden mühendisi, çatıdaki küçük dairede Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde çalışan yakışıklı Sebahattin adında bir genç oturuyordu. Askeri hastanede hemşire olan ablası Merzuka ile beraber yaşıyordu. Bir kat altta dul ev sahibesi Dildar Hanım yerleşmişti. Upuzun boylu, sarışın, yabancı havalı bir kızı vardı. Onun da dul olduğu söyleniyordu. Ortadan ayırdığı saçlarını kulaklarını örtecek şekilde geriye toplayıp ensesinde küçük bir topuzla tutturuyordu. Öyle şen şakrak, isterik tipli bir kadın değildi. Tam aksine güzelliğini taşıyacak bir zarafeti vardı. Ancak sarı saçlarının iyiden belirginleştirdiği ela gözlerinde dolaşan sessiz parıltılar beğenerek baktığı bir erkeğin dikkatinden kaçacak gibi değildi. Ve Seyit de ilk geldiği gün o bakışları yakalamıştı. Eski heyecanları artık tükeniyor da olsa güzel bir kadının gözlerini yakalayıp uzun uzun ve manalı bakışları hala daha yüreğinde önü zor alınan çarpıntılar yaratıyordu. Ancak artık hayatı için manası olmayacak beraberlikleri yaşama yorgunluğundan bıkmıştı. Bu güzel arzulu genç kadınla olan ahbaplıklarını sadece romantik bakışmalar ve iltifatlar çerçevesinde bırakmaya kararlıydı. Bundan sonra olabilecek manevi yıkımları ne kendisi ne de Mürvet kaldıramazdı. Hayatları artık küçük kişisel maceraları taşıyacak güçte değildi. Kader kafi derecede yıkıntı yaratıyordu onları yaralayacak. İstanbul'dan Necmiye'nin yakında nişanlanacağı haberi evlerine keyif getirdi. Nişandan evvel onu Ankara'ya çağırıp kendileriyle kalmasını istediler. Genç kızın cevabı çeyizini toparlar toparlamaz fabrikadan izin alıp hiç değilse 2 haftalığına gelmekti. Kesin tarihi ayrıca bildiririm diye not düşmüştü mektubunda. Mürvet sevinç içinde misafir odasını hazırladı. Seyit sanki Kırım'dan kendi kız kardeşi hava geliyor hissiyle Necmiye'yi bekliyordu. Ancak söylenen 2 hafta geçtiğinde henüz gelen giden yoktu. O akşam Hakkı karısıyla yemekten sonra oturmaya geldiler. Kapıdan girdikleri an yüzlerinden bir şeyler olduğu belliydi. Mürvet kocasına bir bakış atarak hiçbir şey sormamasını işaret etti. Belli ki yine kavga etmişlerdi. Mürvet'in son derece keyifli bir günüydü. Bir çorap deposuyla anlaşma yapmıştı. Hatırı sayılır ek bir gelir olacaktı bu iş. Üstelik bugün yarın Necmiye gelecekti. Bu keyifle bütün gün olanları işte karşılaştıklarını komedize ederek ilavelerle renklendirerek anlatıyor, kahkahalarla gülüyordu. Birden coşkusunun yerini merak aldı. Kendisinden başka gülen yoktu. Hakkı'nın yüzü sapsarı, gözleri kan çanağı gibiydi. Meliha kendini tutamayarak hıçkırıklarla tuvalete koştu. Seyit'in yüzü ise bugüne dek görmediği gibiydi. Mürvet yerinde doğrulup sorar gibi baktı. Kocasının gözlerinde büyük bir acı çekiyordu. Haykırmamak için kendisini tutuyor bakışları vardı. Genç kadın telaşla sordu. Neler oluyor? Hakkı cevap verirken ağlamaya başladı. Ateş düştüğü yeri yakar. Mürvet bu defa kocasına sordu. Neler olduğunu söyler misin lütfen Seyit? Seyit başını pencereden dışarıya çevirdi. Gözlerinden yaş akıyordu. Onu ilk defa ağlarken görüyordu Mürvet. Cevap yine ağabeyinden geldi. Necmiye'yi kaybettik. İnanamadı genç kadın. Bu gerçek olamazdı. Bir yanlışlık olmalıydı. Daha yeni mektup almışlardı. Daha yeni sözlenmişti. Yeni nişanlanacaktı Necmiye. Hem daha sadece 23 yaşındaydı. Olamazdı. Seyit'in hüngür hüngür ağlamaya başlaması Mürvet'in kendi hıçkırıklarını boğazında düğümlemişti. Kendi kardeşlerinin ölümünü yaşları içine akıtarak karşılayan koca adam şimdi Necmiye için çocuklar gibi ağlıyordu. Demek ki doğruydu. Bu işin yalanı yanlışı yoktu. Uzun bir haykırışla ciğeri parçalanırcasına inledi. Yo, hayır. Birbirlerinin omuzunda bir türlü ölü diye düşünemedikleri Necmiye'nin pırıl pırıl gencecik yüzünü hatırlayıp saatlerce ağladılar. İçerideki odada kızlar duydukları karşısına şok olmuşlar. Gözyaşları içinde yataklarına kapanmışlardı. Necmiye apandisit patlamasından ölmüştü. Önce Kemal'le evlenmek üzere hazırlamaya başladı. Sonra İbrahim'in aşkına cevap bir evlilik için tamamladı. Çeyiz sandığının kapağı henüz kapanmıştı. Emine çocukluğundan beri yakınlarının birer birer kaybını bağrına gömmeye alışmış, o kuvvetli kadın yüreğini dağlayan bu son acıyla çökmüş perişan olmuştu. En minik kızı, en nazik, hassas, sormadan hiçbir şey yapmayan bebeği işte şimdi hiçbir şey sormadan bu dünyayı bırakıp gitmişti. Emine'yi daha fazla düşünmekten alıkoyan tek şey Tanrı'ya isyan ediyor olma korkusuydu. Tevekkülden başka bir ilaç bilemiyordu. Kızının çeyizini içinden bir tek içli mendili hatıra alarak olduğu gibi yeşil direkte medreseye yerleştirilen Bulgar göçmenlerine yolladı. Vatansız zavallı bir kızın yuvasını süslesin diye. Çocukluğundan beri aşık olduğu, sabırla bir başka erkeğe olan aşkını atlatmasını beklediği kızın ölümü İbrahim'i yıkmıştı. Cenazesini taşımasına rağmen tabutun içinde Necmiye'nin gittiğine inanamıyordu. Mahcup alımlı gülüşünü, derin gamzelerini, dudağının tebessümüyle çapkın bir ifade veren benini, pırıl pırıl siyah gözlerini her an karşısında görecekmiş gibi geliyordu. Sesi bile kulağında o kadar tazeydi ki sanki son söylediklerini devamlı tekrarlıyordu. Ben de seni seviyorum demişti. İlk kez olarak İbrahim'i sevdiğini söylemişti. Delikanlı uçmuştu o son gün sevincinden, son gün olduğunu bilmeyerek. Günler boyu işi gücü bırakıp Necmiye'nin evinin kapısında oturdu İbrahim. Emine kendi acısını içine gömüp Mecnun olan çocukcağızı teskin etmeye çalıştı. Fayda etmedi. Saçı sakalı uzadı İbrahim'in. Kendi kendisine mırıldanarak kapının önünde oturmaya devam etti. Ne ailesi ne Emine ikna edemediler. Necmiye'nin ölümünden sonra çok fazla yaşamadı delikanlı. Günlerle yemek yemeden, dalgın bakışlarla uzandığı yatağından kalkamadı bir gün. Ölümünü tam çözemedi doktorlar. Çapa'dan bir profesörün dediğine göre beyin kendisini ölüme hazırlarsa vücut çabuk teslim olurdu. İbrahim'in durumu da bu olmalıydı. Emine o mahallede daha fazla kalamadı. Kızının hayali her yerdeydi. Ortaköy'e taşındı. 40 Mevlud'undan sonra Seyit, Mürvet'e annesini Ankara'ya çağırmasını söyledi. Belki biraz oyalanırdı. Emine henüz 1,5 yaşındaki Seçkin'i yanına alarak geldi. Kavuşmalarında yaşadıkları hüzün buluşmalarının sevincini unutturacak kadar yoğundu. Ancak içini yakan, kalbini sıkıştıran sıkıntı nerede olursa olsun onu bırakmıyordu ve her yerler dar geliyordu Emine'ye. 1,5 ay ancak kalabildi ve döndü. Seyit kayınvalidesi giderken bir çuval erzak hazırladı Fethiye'ye. Eteme ve çocuklara hediyeler paketledi. Mürvet bütün sıkıntının içinde kocasının bu kadar eli açık olabilmesine hem şaşıyor hem onunla iftihar ediyordu. Olduğu gün verebildiği kadar vermeyi seviyordu Seyit. Hiç hesap tutmuyor, karşılık beklemiyordu. Allah yağ mumu yakana yağ mumu, bal mumu yakana bal mumu verir inancından hiç şaşmayacağı benziyordu. Ancak kaderin mi yoksa Tanrı'nın mı hesaplarına uymuyordu Seyit'in hesapları bilinmezdi. Suluhan'da bir gece yarısı çıkan yangında Seyit'in lokantası içindeki malzeme ile beraber yandı kül oldu. Mürvet'in artık dayanacak gücü kalmamıştı. Neye ağlayıp neye üzüleceğini bilemiyordu. Bütün bu yaşadıkları kaldıramayacağı kadar ağır geliyordu omuzlarına. Seyit karısını rahatlatmaya çalışırken kafasının bir köşesinde kaçış çıkış noktaları aramakla meşguldü. Böyle bir günde bile hayatıyla alay edebiliyordu. Muzipliğine rağmen eskisi kadar canlı olamayan sesiyle onu yatıştırmaya uğraştı. Ağlama Murka, ağlama. Her lokanta kapanışta ağlıyorsun. Onun için kurtulamıyorum şu yemekçilik işinden herhalde. Yetmedi mi çiğ börek pişiren bir kocayla yaşamak? Üzülme, nasılsa dünyanın işleri bitmedi. Bir iş bulacağım yine. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey moralimizi korumak ve ağlaya ağlaya hasta olmamak. Genç kadın bütün üzüntüsüne rağmen sonunda gülümsemeyi başardı. Haklıydı Seyit. Başlarına gelebilecek en büyük felaket hastalıkları olurdu. Seyit hiç seçme şımarıklığı göstermeden ilk bulduğu işe girdi. Hemen Hipodrom inşaatında taş kırmak üzere işçi kadrosuna yazıldı. Bütün işlerinde olduğu gibi orada da yadırganmaya devam etti. Bütün gün amelelerle beraber üzerinde kolsuz bir atletle taş kırıyor, akşam paydosunda hortumun altında soğuk suyla sabunlanıp askıda kılıf içinde sakladığı takım elbiselerini giyip evinin yolunu tutuyordu. Yemek paydoslarında soğuk böreğini yerken etrafındakilerin anlayamadığı lisanlarda kitaplar okuyordu. İşçiler arasında onun bir Rus casusu olduğu yolunda söylentiler yayılmaya başlamıştı bile. Seyit ne kendi hakkındaki fısıltıları, ne işinin kendisine yakışmadığını, ne avuçlarının nasırlaşıp kızarmasını önemsemiyordu. Bu işe ihtiyacı vardı. Bu sadece bir başka iş için gerekli parayı toplayana kadar ihtiyacı olduğu araç bir işti. Çalışırken kim olduğunu, nereden ve hangi şartlardan geldiğini, kaybettiklerini, geride bıraktıklarını, kaçırdıklarını, sahip olduğu veya olmadığı bütün güzel ve iyi değerleri unutuyordu. Çünkü bunları sahiplendiği takdirde yaptığı işten, çalışma şartlarından utanmaya başlayacak, kendisine küçümseme ve gururunu incitmeye başlayacaktı. Onun için bütün dikkatini elindeki mut, çekiç ve taş parçası üzerinde yoğunlaştırıyor ve taştan çıkan sesin ritmiyle kendisini uyuşturuyordu. Temizlenip giyinip işten çıktığı saatte ise dimdik başı havada tiril tiril elbisesi cilalı ayakkabılarıyla adeta önemli bir toplantıdan ayrılmış edasıyla evine geri dönüyordu. Mürvet elinden gelebildiğince yaşantılarına destek olmak gayretindeydi. Seyit'in yaptığı iş ağırına gidiyordu ama onu vazgeçiremeyeceğini biliyordu. Genç kadın anlaştığı dükkanların sayısını daha da artırmıştı. Her gün çorapları sayıp teslim etmesi 2 saatini alıyordu. Çankaya, Anafartalar, Kızılay Caddesi, Saman Pazarına kadar mağaza mağaza yürüyerek dolaşıyordu. Ayda bir de angaja olduğu çorap deposuna vuruyordu. Onlar için anlaştığı 300 may hesabı tamamlasa ancak dışarıdan iş alabileceği için çok sıkı çalışması gerekiyordu. Mağazalardan aldığı iş ise may başına 10 kuruş gelirliydi. Gece yarılarına kadar çalışıyordu evde. Kızlar artık büyümüş, ufak tefek işleri annelerinin üzerinden almışlardı. Üstelik evde yalnız bırakılamayacak yaşları da çok gerilerde kalmıştı. Bu mürvete oldukça büyük rahatlık getiriyordu. Bir de kocası kendisine yakışan bir iş bulabilseydi, onun dualarını duymuş gibi Hasan Kopsel imdatlarına yetişti. Seyit'e sermaye olmak üzere biraz borç vermek teklifinde bulundu. Seyit'i en kötü gününde bile borç almaya ikna etmek çok zordu. Ama verdiğini muhakkak geri almak kaydıyla yardım yapacağını söyleyen Hasan Bey, ağır, sakin ve inandırıcı tavrıyla Seyit'i ikna etti. Ve hipodrom inşaatındaki kitaplı takım elbiseli adamın ne olduğunu çalışanlar da işverenler de anlayamadılar gelmediği gün. Seyit yeni bir işin peşine düştü. Ankara'daki belli başlı mağazalardan sipariş toplayıp küçük sermayesiyle halı ticaretine başlamak üzere Kayseri'ye gitti. 10 gün sonra döndüğünde yüzünde işlerin iyi gittiğinin ifadesi vardı. Getirdiği halıları dağıtmış, parasını toplamış olarak yanında bir koca çuvalda erzakla geri dönmüştü. İkinci turundan sonra Kopsel'den aldığı borcu geri ödedi. Üçüncüden sonra akıllıca yürütürse çok iyi geliri olabilecek bir işi yakaladığını anladı. Bahar geldiğinde maddi açıdan düzlüğe çıkmışlardı artık. Mürvet yine de işini bırakmamaya akıllıca buldu. Liman 19 Mayıs kutlamaları esnasında Atatürk'ün seyrettiği gençler arasında olmanın mutluluğunu yaşadı. Günler boyunca onun heyecanı konuşuldu evde. Ve nihayet 1938 yazı Mürvet kızlarını alıp İstanbul'a gidebildi. Okullar açılmadan 1-2 hafta önce döndüler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yüzün karıştı o yıl. Atatürk'ün hasta olduğuna dair 31 Mart 1938'de Cumhurbaşkanlığı Umumi Katipliğince ilk resmi bülten yayınlandığından beri bütün millet derin bir üzüntü ve endişedeydi. Atanın Savarona yatında istirahat ederken çekilmiş resimleri 27 Haziran'da basında yer aldığında herkes endişeli gözlerle bakmıştı. Bu büyük adama ne hastalığı ne ölümü kimse yakıştıramıyordu ve her an için bir mucize haber bekleniyordu. Ancak Atatürk'ün 1 Kasım'da Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını Celal Bayar yerine getirince durumun vehameti anlaşıldı. Milletin kulağı saat başı atanın sıhhatiyle ilgili verilen haberlerdeydi. 10 Kasım sabahı 2. ortaokulun zili henüz çalmış, talebeler sınıflardaki yerlerini almışlar, hocalarını bekliyorlardı. Yaman'ın sınıfındaki en haşarı kızlar bile ses çıkarmıyordu bugün. Evlerinden ayrılmadan az önce en son duydukları haber, atanın derin bir komada olduğuydu. Kapı açıldığında öğretmenlerini görür görmez anladılar kötü bir haber geldiğini, ama yine de ölüm beklenmiyordu haberde. Ağlamış olduğu belli ama kendisini tutmaya çalışan öğretmen tahtanın önüne geldi. Çocuklara döndü, söyleyeceğini söylemeden yeniden ağlamaya başladı. Kızlar bir nefeslik şaşkınlık geçirdikten sonra öğretmenlerine katıldılar. Birbirlerine sarılıp haykıra haykıra ağlıyorlardı. Okullar tatil edildi, bayraklar yarıya indi. Yollardaki insanlar, arabalar görülmese Ankara sanki ölü şehirdi, kimse konuşmuyordu. Yalnız hıçkırık sesi yükseliyordu evlerden, sokaklardan. Yaman yüzü gözü şişmiş eve geldiğinde ailesinin kendisinden daha iyi bir durumda olmadığını gördü. Hele en şaşırdığı babası oldu. Seyit iki avucunu yüzüne vura vura çocuklar gibi "Biz şimdi yandık, şimdi yandık" diye ağlıyordu. Mürvet zaten perişandı. Günlerle kimsenin ağzını bıçak açmadı. Talebeler beyaz yakalıklarını süsleyen siyah şeritleri fiyonk yapıp göğüslerine astılar. Kızların saçlarına bağladığı beyaz kelebek kurdelelerin yerini siyahları aldı. Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbulluların ziyaret ettiği Atatürk'ün katafalkı 19 Kasım'da halkın gözyaşları ve feryatları arasında saray burnuna getirildi. Zafer torpidosu ile Yavuz zırhlısına çıkarıldı. Yavuz'un İzmit'e kadar getirdiği katafalk orada trene bindirildi. Ankara'ya kadar bütün köylerin ahalisi ellerinde meşalelerle tren yolunun iki yanına dizilip atalarını selamladılar. 21 Kasım sabahı meclis binasının önündeki katafalka konulan naaşı ziyaret etmek için bütün şehir yollara döküldü. Okullar, evler, iş yerleri tamamen boşalmıştı. Ulus Meydanı'ndan istasyondan Gençlik Parkı'na kadar uzanan yolun iki tarafı çelenkle dolmuştu. Ertesi günde bir top arabasına konularak muhteşem bir törenle tarifsiz acı içindeki halkın hıçkırıkları arasında Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine götürüldü. Bir zamanlar kan döküp silah zoruyla yurtlarından kovaladıkları yabancı askerleri kortejde gören yaşlılar, bütün dünyanın büyüklüğünü kabul ettiği önderleri için gözyaşı dökerken yerinin dolmayacağını biliyorlardı. Gençler ise ancak tarih kitaplarında bir zamanlar düşman olduklarını öğrendikleri yabancıları şimdi canlı olarak görüyorlardı. O gün Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün millete yayınladığı beyanname şöyle bitiyordu: "Devletimizin banisi, milletimizin sadık hadimi, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Karanlık günler ve bir karartma geleni. Atatürk'ün üzerinde ısrarla durduğu Hatay'ın Türkiye'ye katılması gerektiği konusu maalesef onun ölümünden sonra ama en nihayet 23 Haziran 1939'da Fransızlarla yapılan anlaşma ile neticeye bağlanmıştı. 22 Temmuz'da Hatay'dan Fransız bayrağının indirilip Türk bayrağının çekilmesi yurtta bayram sevinci yarattı. Bunu takiben 12 Ağustos'ta İngiltere ve Fransa ile imzalanan dostluk ve saldırmazlık paktı ile dostluklar pekiştirildi. Ancak dünya yaralarını henüz sardığı o korkunç savaştan ders almayanların gadrine uğramak üzereydi. Hitler Almanya'sı 1 Eylül'de Polonya'ya saldırdı. İngiltere ve Fransa'nın bu saldırıdan 2 gün sonra Almanya'ya savaş açmaları ve Polonya'dan sonra Çekoslovakya'nın Almanlarca işgalini takiben 17 Eylül'de Ruslar Polonya'nın doğu sınırını geçtiler. Dünya inanılmaz bir süratle bir yeni cehenneme doğru gidiyordu. Gazete ve radyo haberlerini merakla takip eden Türk milleti 2 Eylül'de Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nun Moskova'ya hareketinden sonra ülkeyi ne gibi gelişmelerin beklediği soruları ile endişeliydi. Ancak Saracoğlu'nun Stalin ve Molotov'la olan görüşmeleri 17 Ekim'de neticeye bağlanamadan bitti. Almanya'nın korkunç bir açgözlülükle ve o nispette de rahatlıkla Avrupa'da ilerlemesi dehşetle izlenirken 26 Aralık'ta Erzincan'daki şiddetli deprem milleti yasa boğdu. 38 bin kişi ölmüştü. Yaralananlar, harap olan evlerse şehrin enkazı olarak kalmıştı geride. 4 Ocak'ta Dışişleri Bakanı'nın savaş harici sözleri endişelere nispeten huzur getirdi. Ancak Avrupa'yı kasıp kavuran felaketin yarattığı yokluklar kendisini Türkiye'de de hissettirmeye başlamıştı. Herkes sahip olduğu işe sarılmış, harcamalarını minimum indirmişti. Dünya haberlerini can kulağıyla takipte olan Türkiye, sıkıntıları da olsa en azından savaşın direkt içinde olmamanın getirdiği rahatlıkla günlük hayatını yaşamaya çalışıyordu. Seyit Kayseri'ye yaptığı seyahatlerden Ankara'da sıkıntısını yaşanmaya başlayan erzağı da getirebiliyordu. Getirdiklerinin çoğunu komşular arasında dul, ihtiyaçta olan kimse varsa onlara dağıtıyordu. Mürvet dine ve Allah'a olan inancıyla kocasının bu gönül zenginliğinin karşılığını bir gün elbette göreceklerine inanıyordu. 1940 kışı Yaman için hayatının değişik bir dönem noktası oldu. Gelişmiş, alımlı, güzel bir genç kız olmuştu. Babasının dünyaya bakışı, hayat felsefesi, esprisi, neşesiyle annesinin mezun hatlarını bir arada toplamıştı. Çocukluğundan bu yana arka arkaya yaşadıkları kah şaşa, kah yokluk yıllarının yarattığı mütevazi bir olgunluğa sahipti. Orta 3. sınıfın sonlarına geldiğinde yetişmiş bir genç kız görünümüne erişmişti. Artık yavaş yavaş çevresindeki erkek bakışlarının farklılaştığını, bu bakışların ardında arkadaşlığın ötesi hislerin saklandığını hissetmeye başlamıştı. Yine de hayata keyifle bakan ve hep hoşluk arayan gözleri onu çocukluktan tam kurtaramıyordu. Evlerinin giriş katında oturan genç maden mühendisi Asım ve çatı katındaki kadastro mühendisi delikanlının da Leman'ı genç kız olarak fark etmeleri uzun sürmedi. Ancak Asım sadece kibar ve dostane selamdan ötesine cesaret edemiyordu. Sabahattin ise ablasıyla oturuyor olmanın avantajını yaşıyordu. Merzuka Hanım'ın aile ile kurduğu dostluk da gençlerin daha sık bir araya gelmelerini sağlıyordu. Ancak Leman kendisinden 9 yaş büyük olan Sabahattin'in hislerinden ve yaklaşımından henüz haberdar değildi. O sırada Ankara'ya ziyarete gelen Yahya da uzun zamandır ilk defa gördüğü Leman'ın ne kadar güzel bir genç kız olduğunu hayretle fark etti. İstanbul'a dönmeden evvel aklına gelen teklifi Seyit'e iletti. Leman'ı kardeşi Mustafa'ya gelin olarak düşünüyordu. Ancak Seyit bu teklifi düşünceyle karşıladı. Yeğenini kırmadan olayı geçiştirmeye çalıştı. Kızın henüz çok küçük olduğunu, daha okuduğunu anlatmaya çalıştı. Mürvet ise kocasının bu kararını anlayamamıştı. Leman hem yakışıklı hem de varlıklı hem de akraba bir delikanlı ile evlense fena mı olurdu? Seyit'in buna cevabı çok açık ve kesindi. İyi hoş da çok içer Mustafa dedi, sonra ilave etti. Çok içen adamdan iyi koca olmaz. Sen herkesten iyi bilirsin. Mürvet'e diyecek bir şey kalmamıştı bu cevaptan sonra. Yahya'nın İstanbul'a dönüşü bir müddet sonra Mustafa Petrograd Pastanesi'nin beyaz Rus sahibi Alexander'ın kızlarından Elena ile evlenip Amerika'ya gidecekti. Babasının sık sık Ankara dışında iş seyahatinde olması Leman'ı matematik derslerinde yardımcısız bırakmıştı. O sırada cebir dersindeki bir problemini halletmek için Merzuka Hanım'dan gelen teklifi memnuniyetle kabul ettiler. Sabahattin pekala haftada bir iki akşam iş dönüşünde Leman'a ders verebilirdi. Ve genç kız Sabahattin ağabeyiyle başladığı dersleri tamamladığı günlerde evdeki ders vakitlerine bir pastanede çay saati veya gençlik parkında yürüyüşler ilave olmaya başlamıştı. Kısa bir anlık manalı bakışlardan iltifatlara, hafif el tutuşlara uzanan beraberlik henüz 14'ündeki genç kızın yüreğinde fırtınalar yaratmaya başlamıştı. Okullar tatil olduğunda Merzuka Hanım'ın Leman'ı erkek kardeşine istemesi evde şaşkınlık yarattı. Seyit bu yaşta bir kızın önünde uzun tahsil seneleri varken bütün istikbalini yıkıp evlenmesine razı değildi. Leman ise şu an evlilikten ziyade Berlin'deki uluslararası bir yarışmaya seçilip gönderilen yağlı boya tablosunun dereceye girmesi hayaliyle yaşıyordu. Kibarca düşünmek üzere müsaade istediler. Bir ay sonra Sabahattin'in büyük ablası Nimet de İstanbul'dan geldi. Bir ziyarette daha bulundular. Seyit'in gönlü hala daha razı değildi ama karısı Leman'ın zaten delikanlı ile mektuplaştığını, galiba da birbirlerini gördüklerini anlatınca Seyit kızının Sabahattin'i sevdiğini düşündü. Genç kız için ise aşk sadece filmlerden ve romanlardan izlediği bir duyguydu. Yakışıklı, tecrübeli bir erkeğin çapkın bakışlarının, iltifatlarının kendisine yarattığı heyecanı aşk olarak algılamıştı. Bunun sadece ilk kez bir erkeğin ilgisini hissetmenin getirdiği geçici bir kapılma olduğunu anlamak için çok genç ve tecrübesiz. Mürvet aslında Leman'ın nişanlanması için bir erkekle mektuplaşıyor olmasının kafi olmadığını biliyordu. Kendisinin Seyit'le evlenmek üzereyken yaşadığı coşkuyu, beklentiyi hatırladığı zaman kızının tavırlarında en ufak bir benzerlik görmediğinin de farkındaydı. Ama Leman'ın evlenmesi hayatında babasından başka bir erkeğe bağlanıyor olması demekti. Seyit de o çok anlaştığı kızının kendisini terk edebileceğini öğrenmiş olacaktı. Şükran'ı doğurduğu günden bu yana kendisiyle ayrı kampta gördüğü kocası ve büyük kızının Leman'ın evliliğinden sonra birbirleriyle hiçbir zaman eskisi gibi yakın olamayacaklarını düşünüyordu. Bunun düşüncesi bile Mürvet'i gizliden gizliye memnun ediyordu. Onun için Leman'ın aslında ne kadar aşık olduğu, her gün delikanlı ile haberleştiğini, pastanelerde buluştuğunu anlata anlata Seyit'i ikna etti ve nişan kararı verildi. Ağustos ayında yapılan nişandan sonra Seyit daha geniş bir eve geçmeleri gerektiğini söylediği zaman Mürvet sebebini sordu. Cevap basitti. Leman'la Sabahattin'in rahat kalacağı kendilerine ait bir odaları olmalı değil mi? Buraya nasıl sığışacağız? Mürvet o zaman kocasının kızını koca evine göndermeye niyeti olmadığını anladı. Nişandan hemen sonra Işıklar Caddesi'nde Belediye Fen İşleri Müdürü Fuat Bey'in evine taşındılar. İki katlı, yine aynı bahçe içinde temiz güzel bir evde. Taşındıklarından bir hafta 10 gün sonra karşı apartmanda oturan İzmir mebusu Kamil Bey ve hanımı ziyaretlerine geldiler. Gülçınarlar bunu sadece hoş geldiniz nezaket ziyareti sandılar önce ama laf lafı açınca durum anlaşıldı. Kamil Bey ve eşi Leman'ı birkaç kez görüp bayılmışlar ve hukukta okuyan oğullarına istemeye gelmişlerdi. Seyit ve Mürvet misafirlerine durumu izah etti. Kızları daha yeni nişanlanmıştı. Birkaç ay sonra nikah kıyılacaktı. Konuklar duydukları habere çok üzülmüşlerdi. Kısmet yine de belli olmaz. Gençlik bu, kısmetse olur diyerek hala daha bir ümitleri olduğu mesajını verip gittiler. Kısmet Leman'la Sabahattin'in evlenmesiydi sonunda ama Kamil Bey Seyit'in en iyi dostu oldu o arada. Bir müddet sonra evin boşalan alt katına Asım İstanbul'dan gelen annesi Zehra Hanım'la taşındı. Genç çocuk Leman'ın iyi arkadaşı olarak onun hayatını yakından izlemeye devam ediyordu. Bahçedeki müştemilatta ayrı bir aile oturuyordu. Evde hamur açıp kesme makarna yapıp piyasaya satıyorlardı. Sonradan Nuh'un Ankara makarnası adını alacak olan kuruluş işte bu müştemilatta geceyi gündüze katarak çalışan bir ailenin emeklerinin ürünüydü. Aynı caddede yolun biraz aşağısında oturan